657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri arasında yer almaz? 2008. A. Eşitlik. B. Sınıflandırma. C. Liyakat. D. Kariyer. Doğru yanıt A seçeneğidir. 2. Aşağıdakilerden hangisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri bir arada verilmiştir? A. Kariyer, liyakat, sınıflandırma. B. Liyakat, değerlendirme, sınıflandırma. C. Derecelendirme, sınıflandırma, liyakat. D. Sınıflandırma, derecelendirme, kariyer. Doğru yanıt A seçeneğidir. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanması ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 2007. A. Liyakat, B. Sınıflandırma, C. Kariyer, D. Değerlendirme. Doğru yanıt C seçeneğidir. 1. Memur. 2. Sözleşmeli personel. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanması ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 2007. A. Liyakat, B. Sınıflandırma, C. Kariyer, D. Değerlendirme. Doğru yanıt C seçeneğidir. 1. Memur, 2. Sözleşmeli personel, 3. Geçici personel, 4. İşçi. 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istihdam şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2 ve 3. B. 2, 3 ve 4. C. 1, 2 ve 4. D. 1, 2, 3 ve 4. Doğru yanıt D seçeneğidir. 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli öğretmen çalıştırılabilmesi hangi şarta bağlıdır? 2007. A. Bütçe imkanlarının daha fazla öğretmen istihdamına imkan vermemesi. B. Nüfus artış hızındaki değişimin beklentinin %15 ve daha üzerinde bir artış göstermesi. C. Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı ile kapatılamaması. D. Emekli olan öğretmen sayısındaki artış sonucunda oluşacak öğretmen açığının %20 oranına ulaşması. Doğru yanıt C seçeneğidir. 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? 2008. A. Başbakanlık, B. Maliye Bakanlığı, C. Bakanlar Kurulu, D. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı. Doğru yanıt C seçeneğidir. 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan yerine getirmekle yükümlüdür. İfadesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamı içinde yer alır? 2006. A. Ödevler ve sorumluluklar, B. Genel haklar, C. Temel ilkeler, D. Yasaklar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 2008. A. Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. B. Yerine getirir fakat bu aykırılığı o emri verene bildirir. C. Yerine getirmez ve bir üst makama bildirir. D. Yerine getirir fakat yargıya başvurur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması halinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin uygulanması esastır? 2008. A. Aylıktan kesme. B. Devlet memurluğundan çıkarma. C. Zararın raiç bedelinden ödetilmesi. D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Doğru yanıt C seçeneğidir. 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararla ilgili olarak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurların brüt aylığının ne kadarını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. 2009. A. Brüt aylığın yarısını geçmeyen zararlar. B. Brüt aylığın dörtte üçünü geçmeyen zararlar. C. Brüt aylığın tamamını geçmeyen zararlar. D. Brüt aylığın iki katını geçmeyen zararlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardandır? 2007. A. Çekilme. B. Grev. C. Gizli bilgileri açıklama. D. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma. Doğru yanıt A seçeneğidir. 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 2009. A. Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlemlerden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. B. Müracaat ve şikayetler sadece yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. C. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. D. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir? 2007. 1. Sendika kurma, 2. Hediye alma, 3. Ticarette bulunma, 4. Toplu olarak müracaat ve şikayet etme. A. Yalnız 1, B. 2 ve 3, C. 1 ve 4, D. 1, 3 ve 4. Doğru yanıt A seçeneğidir. 14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamında değildir? 2009. A. Komandite şirkette komandite ortaklık. B. Ticaret ve sanayi müesseselerinde alacakları görevler. C. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlere ortaklık. D. Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler. Doğru yanıt D seçeneğidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler? 2007. A. Bulundukları görevden başka bir göreve atanmaları halinde. B. Emekli olduklarında, C. görevlerinden istifa etmeleri halinde, D. yetkili bakanın yazılı izin vermesi halinde. Doğru yanıt D seçeneğidir. 15. 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir? 2007. A. Milli İstihbarat Hizmetleri, B. Avukatlık Hizmetleri, C. Din Hizmetleri, D. Hakimlik ve Savcılık Hizmetleri. Doğru yanıt D seçeneğidir. 16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için tesis edilen sınıflardan biri değildir? 2007. A. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, B. Avukatlık Hizmetleri, C. Adalet ve Yargı Hizmetleri, D. Genel İdare Hizmetleri. Doğru yanıt C seçeneğidir. 17. 657 sayılı kanuna göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluştururlar? 2008. A. Teknik Hizmetler Sınıfı, B. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, C. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, D. Yardımcı Hizmetler Sınıfı. Doğru yanıt B seçeneğidir. 18. 657 sayılı kanuna göre aşağıdaki görevlerden hangisi Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamına girer? 2008. A. Avukat, B. Mühendis, C. Şube Müdürü, D. Biyolog. Doğru yanıt C seçeneğidir. 19. 657 sayılı kanuna göre aşağıdaki unvanlardan hangisi teknik hizmetler sınıfında değildir? 2007. A. Biyolog, B. Mühendis, C. Yöneylemci, D. İstatistikçi. Doğru yanıt A seçeneğidir. 20. Devlet Memurları Kanunu'na göre ilköğretim müfettiş yardımcıları aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisine dahildir? 2007. A. Genel İdare Hizmetleri, B. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, C. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, D. Teknik Hizmetler Sınıfı. Doğru yanıt D seçeneğidir. 21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ilkokulu bitirmiş bir devlet memuru kaçıncı dereceden memuriyete başlar? 2008. A. 15, B. 14, C. 12, D. 10. Doğru yanıt A seçeneğidir. 22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıl sürekli yüksek öğrenimi bitirenler kaçıncı dereceden memuriyete başlar? 2008. A. 6, B. 8, C. 9, D. 10. Doğru yanıt C seçeneğidir. 23. 657 sayılı kanuna göre ilkokulu bitirenler en son hangi dereceye kadar yükselebilirler? 2008. A. 3, B. 4, C. 5, D. 7. Doğru yanıt D seçeneğidir. 24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 2008. A. Bir kademe ilerlemesi, B. Bir derece ilerlemesi, C. İki kademe ilerlemesi, D. İki derece ilerlemesi. Doğru yanıt A seçeneğidir. 25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin devlet memuru olabilmeleri için kazayı rüşt kararı almak şartıyla en az kaç yaşına doldurmuş olmaları gerekir? 2007. A 15, B 16, C 17, D 18. Doğru yanıt A seçeneğidir. 26. 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olmaya engel teşkil etmez? 2008. A. Zimmet, B. İhtisas, C. İrtikap, D. İstimal ve istihlak kaçakçılığı. Doğru yanıt D seçeneğidir. 27. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kurum veya kuruluşlar toplam dolu kadro sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar? 2006. A. %1, B. %3, C. %5, D. %7. Doğru yanıt B seçeneğidir. 28. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda kanunda tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden hangi kurum sorumlu tutulmuştur? A. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, B. Devlet Personel Başkanlığı, C. Özürlü Personel Çalıştıran Kurumlar, D. Maliye Bakanlığı. Doğru yanıt B seçeneğidir. 29. 657 sayılı kanuna göre aday olarak atanmış olan devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2008. A. 6 aydan az, 12 aydan çok olamaz. B. 6 aydan az, 2 yıldan çok olamaz. C. 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz. D. 1 yıldan az, 3 yıldan çok olamaz. Doğru yanıt C seçeneğidir. 30. 657 sayılı kanuna göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 2007. A. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. B. Adaylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler. C. Asaletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. D. Adaylık süresi en az bir yıl, en fazla iki yıldır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 31. 657 sayılı kanuna göre aday memurlar, adaylıkları sırasında aşağıdakilerden hangisine tabi tutulmaz? 2007. A. Temel eğitim, B. Hazırlayıcı eğitim, C. Yeterlik eğitimi, D. Staj. Doğru yanıt D seçeneğidir. 33. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aday olarak atanan memurların görevlerine son verilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 2008. A. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların ilişkisi kesilir. B. Adaylardan en geç 3 yıl içinde devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların ilişkileri kesilir. C. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal devlet personel başkanlığına bildirilir. D. Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ile göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişkisi kesilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 34. 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk değildir? 2008. A. Vali, B. Bakanlık Müsteşarı, C. Başbakanlık Başmüşaviri, D. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Doğru yanıt B seçeneğidir. 35. 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1. Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. 2. Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir. 3. Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar yönerge ile düzenlenmiştir. A. Yalnız 1, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru yanıt A seçeneğidir. 37. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre başka yerdeki bir göreve atanan memur, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla kaç gün daha izin verilebilir? 2007 A 5 B 7 C 10 D 15 Doğru yanıt C seçeneğidir. 38 657 sayılı kanuna göre devlet memurunun kademe ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin bulunması zorunludur? 2007 1 Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 2. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması. 3. O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması. A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru yanıt D seçeneğidir. 39. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay mercii ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 2008. A. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler. B. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. C. Ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur. D. Bakanlar Kurulu kararı ile atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 40. 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesi için gerekli şartlardan değildir? 2008 A. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması B. Bulunduğu derecede en az bir yıl çalışmış olması C. Kadrosunun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklere sahip olması D. Sicilinin derece yükselmesine engel teşkil etmemesi. Doğru yanıt B seçeneğidir. 41. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden hangi sınıfa atama yapılamaz? 2007 A. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı B. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı C. Teknik Hizmetler Sınıfı D. Sağlık Hizmetleri Sınıfı Doğru yanıt A seçeneğidir. 42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre idari görevlere atanma ile ilgili olarak kurumlar, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil memurlardan kariyerlerinden yararlanmak istediklerini hangi dereceler arasındaki idari görevlere ait kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden kadrolara atayabilirler? 2009 A. 1 ve 3. dereceler B. 2 ve 3. dereceler, C. 2 ve 5. dereceler, D. 4 ve 6. dereceler. Doğru yanıt B seçeneğidir. 43. 657 sayılı kanuna göre memurların yer değiştirme ile ilgili atama esasları aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? 2008. A. Genelge, B. Yönerge, C. Yönetmelik, D. Kanun. Doğru yanıt C seçeneğidir. 44. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kurumlarının muvafakatı, ilgili bakanlığın teklifi ve her 3 yılda bir başbakanın izni alınmak kaydıyla memuriyet süresince uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlara kaç yıla kadar maaşsız izin verilir? 2007. A. 15, B. 18, C. 21, D. 24. Doğru yanıt C seçeneğidir. 45. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre asıl görevlerinin yanında öğretmenlere aşağıdaki görevlerden hangisi ikinci görev olarak yaptırılamaz? 2007. A. Okul müdürlüğü, B. Enstitü müdürlüğü, C. Müdür baş yardımcılığı, D. Şube müdürlüğü. Doğru yanıt D seçeneğidir. 46. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurlar için ikinci görev yasağının istisnalarından biri değildir? 2008. A. Ek ders, B. Vekalet, C. Bilirkişilik, D. Baştabiplik. Doğru yanıt B seçeneğidir. 47. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2008. A. Devlet memurlarına vekalet görevi ve ikinci görev birlikte verilebilir. B. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. C. Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi genel olarak 50 saattir. D. Kadrosu kaldırılmış olan memurların kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir. Atandıkları göreve başlamayanlar başka bir göreve atanırlar. Doğru yanıt B seçeneğidir.